Ayrım 5. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 43. 12. Bölüm. Derslerine zoraki çalışıyor ama Tanrı bunu bile onun hayır hanesine işliyor. 19. Çocukluk çağımda, ergenlik çağımda yaşadığım korkuların hiçbirini yaşamamıştım. Ama bu çağda bile ders çalışmaktan hiç hoşlanmazdım. Ders çalışmaya zorlamalarından da nefret ederdim. Gene de zorlarlardı, iyi de olurdu. Ama ben ille de iyi olsun diye çaba sarf etmezdim. Çünkü bana kalsa hiç çalışmazdım. Zorlandığım için çalışıyordum. Bir insan bir işi gönülden yapmıyorsa, iyi bir şey yapsa bile iyi bir şey yaptım diyemez. Beni ders yapmaya zorlayanlar da bana kendilerinin iyilik yaptıklarını düşünmesinler. Çünkü bu iyilik sadece senden geliyordu ya Rab. Benden ders çalışmamı isteyenler, öğrendiklerimi hangi amaçla kullanacağıma bakmıyorlardı ki. Onların tek derdi, insanoğlunun adına zenginlik dediği, büyük yoksulluğun ve adına şeref dediği şerefsizliğin doymaz arzularını tatmin etmekti. Ama başımızda kaç tel saçımızın olduğunu bile bilen sen, beni ders çalışmaya zorlayanların hatasını benim için hayırlara vesile kılıyordun. Ben öğrenmek istemedikçe sen ceza almama neden oluyordun. Bu kadar küçük bir çocuğun bu kadar büyük günahkar olması düşünülürse bu ceza hiç de hak etmediğim bir ceza değildi doğrusu. İşte bu şekilde benim hayrıma olmayan davranışları benim için hayırlı kılıyordun. Ben kendim günah işlersem de bana hak ettiğim cezamı veriyordun. Sen böyle buyurmuşsan böyledir. Düzenin dışına çıkan her ruh cezasını da yüklenir. 13. Bölüm. En sevdiği dersler. 20. Küçücük bir çocukken öğrendiğim Yunanca'dan neden bu kadar nefret ettiğimi hala tam olarak anlamış değilim. Latince'ye ise bayılıyordum. Ama ilkokul öğretmenlerimin öğrettiği Latince'ye değil, daha sonraları edebiyat öğretmenlerimin öğrettiği Latince'ye. Çünkü Latince'nin ilk dersleri okumak, yazmak ve sayı saymaktan ibaretti. Ve bu dersler Yunanca dersleri kadar ağır ve sıkıcıydı. Ama bütün bunlar günahkar ve amaçsız yaşamımdan kaynaklanıyordu. Başka bir şeyden değil. Çünkü ben henüz et ve kandan ibarettim. Sadece bir kere alınıp verilen bir soluktan. Aslına bakarsanız bu ilk dersler somut bilgiler verdikleri için daha yararlıydı. Bunlar sayesinde ne bulsam okuyacak ve ne istesem yazacak bir yeti elde ettim. Bu yeti ruhuma öyle işlenmiş ki hala kaybetmiş değilim. Oysa sonraki derslerde Aeneas'ın başıboş gezinmelerini ezberlemek zorunda kaldım. Kendimin başıboş gezinmelerini unuttum. Aşk için intihar eden Dido'nun ölümüne ağlamak zorunda kaldım. Ama o zaman zarfında bu tür masallarla senden uzaklaşıp ölüme giderken, ey bana can veren Tanrım, kendi zavallılığıma tek damla gözyaşı akıtmadım. 21. Kendi haline acımayan bir zavallıdan daha zavallısı olabilir mi? Aeneas'a aşkı yüzünden ölen Dido'ya gözyaşı dökerken, seni sevmediği için ölen ruhuna tek damla gözyaşı akıtmayan bir zavallıdan daha zavallısı olabilir mi ey Tanrım? Ey yüreğimin ışığı, ruhumun ağzının en iç ekmeği, zihnimi düşüncemin derinlerine bağlayan güç. Seni sevmiyordum ve sana vefasızlık ediyor ve vefasızlık ettikçe her yandan aferin aferin diye sesler yükseliyordu. Çünkü bu dünyayı dost tutan sana vefasızlık eder. Ama aferin aferin deniyordu ki bu aferini hak etmeyecek bir insansam utanç duymam bekleniyordu. İşte ben bunlara ağlamıyordum da kılıcının sivri ucuyla ölüme koşan Dido için ağlıyordum. Yani seni terk edip en aşağı yarattıklarının peşine takılıyordum. Bir balçık olan ben iyice balçığa batıyordum. Ama bu kitapları okumamı yasaklasalardı, o zaman beni üzen bu şeyleri okuyamadığım için üzülürdüm. Çünkü bu tür saçmalıklar okuma ve yazma öğrendiğim derslerden çok daha fazla yüceltiliyor ve çok daha yararlı görülüyordu. 22. Ama artık ruhuma haykır ey Tanrım, bana hakikatin konuşsun, desin ki hayır doğru değil. İlk dersler çok daha iyi. İşte bak, Aeneas'ın başıboş gezintilerini unutmaya hazırım ve bunun gibi pek çok şeyi. Okumak ve yazmak dışında. Evet doğru, edebiyat okullarının kapılarına perdeler asılı. Ama o perdeler mahremiyetin şerefini simgelemiyorlar. Onlar yanlışın üstünü örtüyorlar. Tapınma yerlerine, mahkemelere, imparator saraylarına ve evlere asılan perdeler mahremiyeti ve haysiyeti simgeler. Augustinus'a göre edebiyat okulları gizemli hakikati öğretmekten çok uzaklar. Bundan böyle öğretmenlerim bana istedikleri kadar bağırsınlar. Onlardan korkmuyorum. Çünkü artık ruhumdan geçenleri sana itiraf ediyorum Tanrım ve bana gösterdiğin doğru yolların tadına varabilmek için, sapmış olduğum yanlış yollar için azarlanmayı seve seve kabul ediyorum. Edebiyat tacirleri de bana istedikleri kadar bağırsınlar. Çünkü onlara, şairin dediği doğru mu, sahiden bir zamanlar Aeneas Kartaca'ya gelmiş miydi şeklinde bir soru sormaya kalktığımda, bilgisizleri bunu bilmediklerini, bilgilileri ise bu olayın gerçek olmadığını kabul edeceklerdir. Ama onlara Aeneas adının hangi harflerle yazıldığını sorduğumda, okuma yazması olanlar, İnsanların kendi aralarında uzlaşıp bir kurala bağladıkları işaretlere uygun olarak bu soruma doğru yanıtı verecektir. Herkesin bildiği alfabenin kurallarına göre. Başka bir soru sorsam ve desem ki, acaba insanın yaşamında okumayı yazmayı unutmak mı vahim bir sorun doğurur, yoksa bu şairane uydurmaları unutmak mı? İnsan bu iki şıktan hangisinin doğru yanıt olduğunu nasıl göremez? Tabii aklını tümüyle yitirmişse o başka. Demek ki çocukluğumda bu zırvalıkları bana yararı dokunacak derslere tercih etmekte günah işliyordum. Ya da daha doğrusu okuma yazmadan nefret ediyordum, zırvalıkları seviyordum. O zamanlar bir bir daha iki eder, iki iki daha dört eder türündeki şeyler benim için nefretlik bir tekerlemeydi. Ama içi silahlı asker dolu tahta at, Troya yangını ve Creusa'nın hayaleti, Vergilius, o beyhude yaşamının en tatlı hülyasıydı. 14. Bölüm. Yunan edebiyatından nefret ediyor. 23. Öyleyse niçin bu tür masallar terennüm eden Yunan edebiyatından, hatta dilinden nefret ediyordum? Çünkü Homeros da böyle masalları birbirini örmekte çok ustadır. Hatta ağzından bal damlayan bir avaredir. Ama yine de çocukken bile Homeros benim dilimde acı bir tat bırakmıştı. İnanıyorum ki Yunan çocuklarda Vergilius'u öğrenmeye zorlandıklarında benim Homeros'a karşı hissettiklerimi hissediyorlardı. Tabii ki yabancı bir dil öğrenmenin zorlukları da Yunan'ın o tatlı masallarının anlatımına tuz biber katan unsurlardı. Çünkü tek kelime bile anlamıyordum. Ama anlayayım diye de sürekli öğretmenlerimin acımasız tehditlerine ve zalim işkencelerine maruz kalıyordum. Hiç şüphesiz bebekken tek kelime Latince de bilmiyordum. Ama bu dili korkmadan ve işkence çekmeden öğrendim. Sadece dadılarımın tatlı sözlerine, bana gülüşenlerin yaptığı şakalara ve benimle oyun oynayanların sevinç nidalarına kulak kabarttım. Gerçekten de Latince'yi baskı altında kalmadan, cezalandırma korkusu yaşamadan öğrendim. Çünkü düşüncelerimi ifade edebilmek için bu dile beni zorlayan kendi yüreğimdi. Ama bana öğretenlerden değil de düşüncelerimi kulaklarına fısıldadığımda beni dinleyen ve benimle konuşanlardan birkaç kelime öğrenmemiş olsaydım bu dilin üstesinden gelemezdim. Bu da açıkça gösteriyor ki bir dili özgür bir merakla öğrenmek, dehşet saçan bir zorunlulukla öğrenmekten daha etkili bir yöntem. Ama senin yasaların sayesinde ey Tanrım, zorunluluk merakımızın öyle özgürce akıp gitmesine engel oluyor. Senin yasalarınla, senin o şifalı yasalarınla, öğretmenlerimizin sopalarından, şehitlerin çetin sınavlarına doğru bizler için sağaltıcı panzehirler karılıyor ve bizi senden koparacak olan ölümcül zevklerden uzaklaşıp sana geri dönmemiz sağlanıyor. 15. Bölüm. Tanrı'ya yakarı. 24. Yakarımı işit ya Rab. İşit ki senin yoluna giren ruhum cesaretini yitirmesin. İşit ki düştüğüm bütün kötü yollardan beni çekip çıkaran yüce merhametin için sana şükretmekten yorgun düşmeyeyim. İşit ki ardından sürüklendiğim bütün o ayartıcı zevklerden daha çok büyüleneyim. Seni bütün varlığımla seveyim, bütün yüreğimle ellerine sarılayım ve sayende ömrümün sonuna değin bütün günahlardan uzak kalayım. Sen Ya Rab benim kralım ve tanrımsın. Çocukluğumdan beri yarardı ne öğrendimse senin yoluna serilsin. Ne konuşmuşsam, ne yazmışsam, ne okumuşsam, ne saymışsam hepsi senin yoluna serilsin. Çünkü saçma sapan şeyler öğrenirken sen beni hep denetim altına aldın ve o saçmalıklardan zevk alırken girdiğim günahları affettin. Bu saçmalıklardan yararlı birkaç kelime de öğrenmedim değil. Ama aynı kelimeleri saçma olmayan başka derslerde de pekala öğrenebilirdim. Öyle de olmalı. Çünkü kesinlikle bu bir çocuğun yürüyebileceği en güvenilir yol. 16. bölüm. Gençlere verilen eğitimi kınıyor. 25. İnsanın yarattığı törelerin ırmağı, vah sana. Geleneksel eğitim akıp giden bir ırmağa benzetiliyor. Kim karşı duracak sana? Hiç mi kurumayacaksın? Bir tahtaya tutunanların bile zar zor açtığı o koskoca, o korkunç denize kadar sürükleyecek misin Havva oğullarını? Tahta, haç ya da Nuh'un gemisiyle özdeşleştiriliyor. Burada iman etmiş insanlara gönderme yapılıyor. Havva, Eva Vivorum, bütün canlıların anası. Senin kitaplarında, geleneksel eğitim yöntemlerinde okumadın mı şu gökleri gürleten ve zina işleyen Jüpiter'i? Yunan mitolojisinde Jüpiter'in bir adı da Tonans'tır, yani gürleyen, yıldırımlar yağdıran. Jüpiter, suç işleyenlere yıldırımlar yağdırırken karısı Hera'yı aldatırdı. Augustinus, eşi Hera'yı aldatmasından dolayı Jüpiter'i zina işleyen sıfatına yakıştırıyor. Jüpiter'in bu iki rolü birden üstlenmesi tabii ki imkansız. Ama insanlar bir gök gürültüsü masalı uydurarak gerçek hayatta zina işleyecek olanlara Jüpiter'i kefil kılmış. Ama şu cübbeli öğretmenlerimizden hangisi kendi çöplüğünde ona kafa tutan ve şöyle soran bir adamı hiç istifini bozmadan dinleyebilir? Bu masalları Homeros uydurdu ve insanların kusurlarını tanrılara yükledi. Oysa tanrısal iyilikleri biz insanlara yüklese daha iyi olmaz mıydı? Hatta şöyle dese belki daha doğru olurdu. Bu masalları kesinlikle Homeros uydurdu ve böylece en aşağılık insanlara tanrısallık yükleyerek ahlaksızlıkları ahlaksızlık olmaktan çıkardı. Bu şekilde ahlaksızlık yapanlar artık günahkar insanları değil, göksel tanrıları örnek almış sayılacaktı. 26. Ey cehennem ırmağı! Cehennem ırmağı, dünyevi yaşamdaki cehennem ırmakları için bakınız Macrobius, Somium Spicionis. Bak yine de insanlar evlatlarını hala senin sularına atıyor ve bu masalları öğrensinler diye paralar harcıyor. Hele bu masallar pazar yerinde bütün halka anlatılmaya görsün. Daha büyük değere biniyor. Çünkü yasalar öğretmenlere, öğrencilerinin ödediği paraya ek olarak bir de devletten maaş almalarına onay veriyor. Ama hala dalgaların kayalara vuruyor ve şöyle söylüyor. Bu okulda kelimeler öğrenilir. Burada belagat kazanılır. İnsanları ikna etmede ve düşüncelerinizi açıklamada çok önemli bir sanattır bu. Gerçekten de doğru. Çünkü Terentius o haylaz genci sahneye davet etmeseydi ve genç duvarda asılı duran bir resme bakıp da kendisine Jüpiter'i bir çapkınlık örneği olarak almasaydı, biz altın yağmuru, kucak, aldatma, göksel tapınak ve bunlar gibi o bahse konu olan eserinde geçen daha nice kelimeyi öğrenebilir miydik? Burada Terentius'un Enucus adlı eserinden söz ediliyor. Dediklerine bakılırsa o resimde Jüpiter'in Danae'nin kucağına altın yağdırarak genç kızı nasıl baştan çıkarttığı anlatılıyordu. Bu Yunan mitolojisinin çok iyi bilinen hikayelerinden biridir. Danae, Argos kralı Akrisius'un kızıdır. Akrisius'un torunu tarafından öldürüleceğine dair bir kehanet yayılır. Bu yüzden Danae hiçbir erkeğin yanaşamayacağı bir kuleye kapatılır. Ama Zeus bir altın yağmuru olarak Danae'nin kucağına yağar. Danae, Perseus'u doğurur. Bakın görün o genç nasıl da aşka gelip anında şehvete kapıldı. Sanki göksel bir öğretmenden cevaz almış gibi şöyle dedi. Hangi tanrı bu diye sordu. Göğün zirvesindeki tapınağı böyle gürül gürül sallayan hangi tanrı? Ben bir çare ölümlü, yapamam mı sanki onun yaptığını? İşte bakın yaptım, hem de seve seve. Hayır, bu ahlaksız yöntemle bu kelimeler öğrenilmez. Bu kelimelerle ancak ahlaksızlık yapılır. Hem de her zamankinden daha güvenli bir şekilde. Sözüm kelimelere değil, ne de olsa her biri çok şık ve pahalı birer kadeh adeta. Benim sözüm bunların içindeki günah şarabına, ayyaş öğretmenlerimiz tarafından bize içirilen günah şarabına. İşte bu şarabı içmeyi reddedersek dayak yiyorduk. Üstelik ayık bir yargıca başvurma hakkımız bile yoktu. Şimdi senin huzurunda artık rahatım ey Tanrım. Bak aklıma gelenleri gayet rahat söylüyorum. Evet, ben bunları isteyerek öğrendim. Çünkü bir zavallı olduğumdan bu masallar bana keyif veriyordu. Ve bu yüzden o zamanlar bana istikbal vadeden bir çocuk gözüyle bakılıyordu. 17. Bölüm. Gençlere öğretilen türdeki dil ve edebiyat yöntemine karşı çıkışını sürdürüyor. 27. İzin ver bana Tanrım. İzin ver ki bana bir armağan olarak bağışladığın şu aklımla ilgili bir şeyler söyleyeyim ve onu ne budalaca hayallerle süslediğimi anlatayım. Günlerden bir gün başıma bela olan bir ödev verildi bana. Başarırsam ödülüm övgü kazanmak olacaktı. Başaramazsam utanç ve dayak korkusu. Troya kralının İtalya'ya gitmesine engel olamayan tanrıça Iuno'nun, Jüpiter'in eşi, yaptığı konuşmayı ezberden okuyacaktım. Roma'nın efsanevi kurucusu Aeneas'ın Troya Savaşı'nın ardından yeni bir ülke arayışı içinde çıktığı sürgün yolculuğu dile getiriliyor. Aslında Iuno'nun gerçekten konuştuğunu hiç duymamıştım. Ama benden istenen şiirsel uydurmaların aldatıcı izlerini sürmem ve şairin şiir şeklinde söylemiş olduğu kelimeleri düz yazı haline getirip bir şeyler söylememdi. Öğretmenimin dediğine göre şairin kişileştirdiği karakterin saygınlığına yakışır kelimeler seçip onun öfkesini ve kederini en iyi şekilde ifade eden çocuk daha çok övülecekti. Peki benim ezberimin aynı yaşta ve aynı sınıfta okuduğum diğer çocukların ezberlerinden daha çok alkışlanmasının bana ne gibi bir yararı olacaktı? Ey benim hakiki yaşamım, Tanrım! Sonuçta bunların hepsi birer duman, birer esinti değil miydi? Zekamı bilecek ve dilimi geliştirecek başka bir yöntem bulunamaz mıydı yani? Oysa yüreğimde yeni süren filize ancak senin övgülerin ya Rab, senin kutsal kitabındaki o övgülerin dayanak olurdu. İşte ancak o zaman bu filiz üzümsüz bir asma olmaktan kurtulur, böylece kuşlara da yem olmazdı. Çünkü bu avcı kuşlara yani düşmüş meleklere yem vermenin bin türlü yolu bulunabilirdi. Düşmüş meleklere, şeytanlaşmış meleklere. 5. ayrımın sonu. Sayfa 52.